Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 36. ayrım. 21. bölüm. Eve aralıksız 10 saat uyudu. Rourke'a kabaca bir özet geçtikten sonra olduğu yerde sızıvermişti. Uyandığında gücü kuvveti yerine gelmiş, zihni berraklaşmıştı. Bir de yalnızdı. Rourke başında olmadığı, dolayısıyla tepesinde dırdır edemeyeceği için kahvaltı niyetine bir kase dondurmayı mideye indirdi. Üstüne bir de kahve içerken televizyonu açtı, sabah haberlerine göz attı. Bu sırada Nadine'le yaptıkları röportajın tekrarını da yakaladı. Röportajı beğenmişti. Artık güne başlamaya hazırdı. Sırtına kahverengi çizgili beyaz bir gömlek geçirdi. Altına da toprak rengi bir pantolon giydi. O gömleğin ne zamandır dolapta olduğunu bile bilmiyordu. Zaten artık giysilerini Rourke almaya başladığı için bu işleri hepten boşlamıştı. Rourke ona gülünç derecede çok giysi alıyordu. Fakat sonuçta Eve'i alışveriş yapma zahmetinden kurtarmıştı. O sırada gözüne bel hizasında biten bir yelek ilişti. Hava müsait olduğundan, yelekte hasbel kader gözüne çarpmış bulunduğundan ve kıyafetine uyacak gibi durduğundan onu da giydi Eve. Sonra da düğmelerini ilikledi. Nihayet silahını da yerleştirdikten sonra odadan çıktı. Rourke'ı aramaya başladı. Rourke ofisindeydi. Önündeki monitörlerin birinde hisse raporları, birinde gezegen dışı ticaret raporları, birinde de zorlu bir matematik problemini andıran bir şeyler vardı. Sabah sabah o kadar sayıyla nasıl uğraşabiliyorsun? Sayılar için yaşıyorum ben. Rourke'un birkaç klavye dokunuşuyla o matematik problemine benzeyen şey binbir özenle yan yana dizilmiş sütunların içine yerleşiverdi. Anlaşılan işin başına oturalı epey vakit geçmiş. Eve'in yüzünü şöyle bir inceledi. Uykunu almışa benziyorsun. Çok da güzel giyinmişsin. Kendini çabucak toparlayan mucizevi bir varlıksın sen Eve. Bebek gibi uyumuşum. Eğildi, öptü Rourke'u. Senin günlerin de bayağı uzadı hani. Omzuna usulca dokundu. Belki küçük bir tatil yapmaya ihtiyacımız vardır. Rourke, ekrana yansıyan rakamları bir an önce devreye soksun diye borsa aracısına gönderdi, sonra da sandalyesinde kıpırdandı. Ne yapmak istersin? Sadece biraz baş başa kalmamızı istiyorum. Sadece sen ve ben. Belki bir hafta sonunu hiç çalışmadan dinlenerek geçiririz. Tekrar soruyorum. Kahvesinden bir yudum aldı. Ne yapmak istersin? Eve'in gözleri parıldadı. Dedim ya işte. Bak sakın yine başlama. Geçen sefer resmen ayaklarıma kapanmak zorunda kalmıştın. Bu kez öyle olmayacak. Yüzüme baksana, aptala mı benziyorum dedi Rourke konuşkan bir havayla. Rüşvetini kabul etmem demiyorum Teğmen fakat benden beklediğini de bilmek isterim. Neden böyle yumuşamak zorunda kalıyorum ki? Üstüne bir fıçık krem de döksem yumuşatamam seni. Neyse rüşvet filan değil bu. Ben bir devlet memuruyum bir kere. Devlet memurlarının da rüşvette hiç işi olmaz zaten değil mi? Sözlerine dikkat et ahbap. Kim demiş ben de biraz mola vermek isteyemem diye? Senden böyle bir şey isteyecek olsam da bunun tatille bir ilgisi yok. Anlıyorum. Peki o zaman ben şunu öneriyorum. İstediğin neyse yerine getireceğim. Bunun karşılığında da bir haftalığına benim istediğim bir yere gideceğiz. Bir hafta olmaz. Duruşmalarım, resmi evrak işlerim var. 3 gün diyelim. Pazarlık etmek Rourke'un en sevdiği hobisiydi. 5 gün bu ay, 5 gün de önümüzdeki ay. 10 gün ediyor bu, bir hafta değil. Benim bile o kadar matematiğim var herhalde. 3 gün bu ay, 2 gün önümüzdeki ay. 4 şimdi, 3 sonraki ay. Peki, peki. Eve'in başı dönmeye başlamıştı. Bir yolunu bulurum. O halde anlaştık. Elini uzattı Rourke, el sıkıştılar. Deniz kıyısına mı gideceğiz? Olabilir. Olympus tatil köyünde muhteşem bir yapay sahil var. Olympus mu? Eve'in yüzü bembeyaz oldu. Gezegen dışına mı çıkacağız? Hayatta gitmem. Anlaşmayı da bozarım. Söz ağızdan bir kere çıkar. Surat asmayı bırak. Şimdi benden istediğin nedir? Eve dudağını büzdü. Sık yaptığı bir şey değildi bu ama sızlanmakta bayağı başarılıydı. Büyük bir şey bile değil istediğim. Bunu beni dolandırmaya çalışmadan önce düşünecektin. Eğer dondurma yemek yerine doğru dürüst bir kahvaltı yapmış olsaydın belki aklın da daha iyi çalışırdı. Nasıl bildin? Sözünü yarım bıraktı Eve. Yılan gibi tıslayarak tek bir şey söyledi. Somerset. Bak, bir kadın kocasından bir şey istediği zaman kucağına oturursa çok hoş olur. Dizine pat pat vurdu Rourke. Şimdi iki bacağını da kırarsam kucak mucak kalmaz sende. Eve ciddi anlamda bozulmuştu. Masanın kenarına oturdu. Dinle şimdi. Bir polis meselesi var. Her zaman bu işlere burnunu sokmak istemez miydin? İşte sana fırsat veriyorum. Ah şöyle. Rourke'un keyfi yerine gelmişti. Bir elini havaya kaldırdı. Daha baştan böyle söyleseydin, sana yardım edecek olan ben değilmişim de senmişsin gibi bir hava yaratsaydın, şimdi daha başka bir anlaşma yapmış olurduk. Sen de daha memnun olurdun. Hem de böyle terslemezdin beni. Seni terslediğim falan yok. Seni terslediğimi söylemenden nefret ettiğimi iyi biliyorsun. Bu arada şu bir numaralı onay zırvalığı da neyin nesi? Bir şey mi aldın? İve kahvesini uzattı. Dur, bu günü takvime kutlama günü olarak not etmem lazım. Eve Dallas alışverişe çıktı demek. Müzik başlasın. Eve büsbütün somurttu. Odana girene kadar gayet havam yerindeydi. Gördün mü tersliyorsun beni. Bir numaralı onaya gelince benim şirketlerimden birinin ürettiği bir ürüne para vermenin ne anlamı var ki? O halde bir dahaki sefere rakip firmadan alışveriş edeceğim. Tabii bulabilirsem. Eve derin bir nefes aldı, kendini toparladı. Bugün bu dosyayı kapatacağım. Bir punduna getirip katili konuşturmanın, suçu itiraf ettirmenin bir yolunu buldum. Biraz dolambaçlı bir yol. Fakat düz yollara sapmamak için kendimce nedenlerim var. Whitney'in buna onay vermesi için 40 takla attım. Eğer işe yaramazsa... Eve sustu. Neye ihtiyacım var? Öncelikle tiyatro salonunu kullanmam gerekecek. Ayrıca bir senaryo yazmam ve küçük bir oyun sahnelemem için bana yardım etmen lazım. Eve bir saat sonra merkeze doğru yola çıktı. Rourke da günün ilk telefon görüşmesini yaptı. Ofise ulaştığında oyunun kayıtlı olduğu diski bilgisayarına taktı. Aklı başka yerde olsa da bilgisayarın diskin ne çabuk okuduğu, görüntü ve ses kalitesinin ne kadar yüksek olduğu gözünden kaçmadı. Diski oyunun final sahnesine dek ilerlettiğinde de bir kere bile teklememişti. İşte karşısındaydılar. Voli rolündeki Draco artık suçlu bulunması mümkün olmayan cinayeti kendisinin işlediğini gamsız bir edayla itiraf ediyordu. Yakışıklıydı. Kendini beğenmiş bir havası vardı. Diana'nın yani Carly'nin elini kolundan geçirdi. Carly olanca güzelliği ve çekiciliğiyle Draco'nun yanında duruyor, sevgi dolu bakışlarla ona gülümsüyordu. Geçimsiz ve kurnaz Sir Wilfred yani Kenneth Stiles kullanıldığını, sömürüldüğünü ve yönlendirildiğini nihayet idrak edebilmişti. Yüzünde müthiş bir öfke vardı. Onun yanındaysa pimpirikli bayan Plimsoll rolüne bürünen Eliza dikiliyordu. Sinirden çıldırmış gibiydi. Kenneth'ın iskemlesinin arkalığını var gücüyle sıkıyordu. Parmak uçları bu sıkmanın etkisiyle bembeyaz olmuştu. Sevdiği adamı kurtarmak uğruna her şeyini feda edip hapse tıkılmayı göze alan güzeller güzeli Christine yani Arina da oradaydı. Michael Proctor tıpkı bir gölge gibi sahnenin kenarından onları seyrediyor, kendisinin ne zaman sahne ışıklarının altında durabileceğini ve katil rolüne girebileceğini merak ediyordu. Tüm bu insanların üzerinde ise Anya Carvel'in gölgesi dolanıyordu. Eve cinayetin işlenişini, aslında zararsız olması gereken bıçağın Draco'nun kalbinin derinliklerine gömülüşünü kıpırdamadan izledi. İşte orada diye düşündü. Görüntüyü dondurdu. Tam 10.000 görgü tanığı kaçırmıştı bunu. Kendisi de kaçırmamış mıydı sanki? Hayatının performansı olmuş diye düşündü. Ölümle biten bir performans. Bilgisayara komut verdi. Programı sonlandır, diski çıkar. Diski delil torbasına yerleştirdi. Öteki delilleri de aldı. Ofis linkini açtı. Peabody, Feeney ve McNabb'e haber ver. Çıkıyoruz. Silahını son bir kez kontrol etti. Şimdi o da kendi performansını sergileyecekti. Arka koltukta oturan Mira, Eve'in araba kullanma tarzının kişiliğini tıpatıp yansıttığını düşündü. Becerikli, işi dolandırmayan, odaklanmasını bilen bir tarzı vardı Eve'in. Tabii bir de öfkeli. Araba trafikte hızla süzülüyor, bulabildiği her boşluğa giriveriyor ve başka araçları zora sokuyordu. Mira, emniyet kemerini kontrol etti. Risk alıyorsun. Eve, dikiz aynasından arkaya doğru şöyle bir baktı. Mira ile göz göze geldi. Hesaplanmış bir risk. Bence, Mira lafını bitirmeden olduğu yerde sıçradı. Kendini çocukken öğrendiği duaları ederken buldu. Eve o sırada ani bir dikey hareketle havaya fırlamış, hızla sağ tarafa yönelmiş ve felç olmuş trafiğin içinde zikzaklar çizerek ilerlemeye başlamıştı. Mira tekrar nefes alabildiğinde kaldığı yerden devam etti. Bence duruma ilişkin saptamaların çok doğru. Fakat yine de geniş bir hata yapma payı var. Hataya düşmemek için prosedüre harfiyen uyman gerekiyor. Eğer hata yaparsam tüm sorumluluk bana ait. Fakat ne olursa olsun Draco ve Queen'i öldüren kişi günün sonunda içeri alınmış olacak. Aracı yerin altındaki park yerine giden tünelin içinden geçirdi. Ayrılmış bir park yerine doğru ok gibi uçurdu. Güvenlik engeline doğru tam gaz giderlerken Mira'nın ağzı açık kaldı. Şaşkınlıktan incecik bir ses çıkardı. Eve güvenlik engelinin önünde durdu. Arabanın güneşliğini aşağı indirdi, kimliğini gösterdi. Mira kendilerine geçiş izni veren güvenlik engelinden bile korku dolu bir ciyaklama sesi geldiğine yemin edebilirdi. Nihayet arabayı daracık park yerine kılı kılına sokuşturdular. Şey diye konuşmaya çabaladı Mira. Şey, heyecan verici bir yolculuktu. Ha? Düşünüyordum da Eve. Daha önce hiç arabana binmemişim. Nedenini şimdi anlıyorum tabii. Peabody alaylı alaylı güldü, kapıyı açtı ve arabadan indi. Doktor Mira, sizi temin ederim, bu gördüğünüz hiçbir şey değildi. Parkta gezinti yapmak gibiydi adeta. Araba sürüş tarzımla ilgili bir sorun mu var? Bir zonerin icabına bakamayacağı bir sorun değil, dedi Peabody usulca. Mira da araçtan indi. Eve, bakışlarını yardımcısından Mira'ya çevirdi. Her halükarda beni de çağırmana memnun oldum. Sırf sana yardımım dokunacağından değil, aynı zamanda nasıl çalıştığını gözlemleme fırsatını da yakaladığım için. Senin gözden uzak olman gerekecek. Eve aracı Rourke'un önceden ayarladığı yere bıraktıktan sonra sokağa, tiyatroya doğru yöneldi. Tabii ne var ki yine de seni izleyeceğim. Gösterinin başlamasına daha var. Sahneye açılan kapının önüne varmışlardı. Eve, Rourke'un ona verdiği kodu girdi. Biraz sıkılabilirsin. Ah, gerçekten hiç sanmıyorum. Beraberce sahneye çıktılar. Sahnede gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı bile. Hey, yukarı bak Shebody. McNab, teknikerlerin kullandığı bir emniyet kemerini takmış, yerin 6 metre yukarısında sallanıyordu. Parlak yeşil botlu ayaklarından güç alarak hayli zarif hareketlerle havada süzüldü. Zevzeklik etmeyi bırak. Finney kaşlarını çattı, yukarıya baktı. Dedektifinin havada uçuyor pozlarına girmesi canını sıkmıştı. Yukarıda ne işi var onun diye sordu Eve. Tabii tam bir gerzek gibi davranmanın dışında. Tavana kamera yerleştiriyor. Böyle bir görevden keyif almak için epey genç olmak lazım. Aslında çoğu ekipman zaten yerli yerindeydi. Rourke hiçbir detayı atlamamış doğrusu. Fakat elbette salonunda bir polis operasyonu düzenleneceğini düşünmemiş. Gereken ayarlamaları yapıyoruz. Hareketleri tüm açılardan görüntüleme imkanımız olacak. Rourke tiyatroya geldi mi? Evet, şu anda iş başında. Teknik elemanlarımıza hayallerinde bile göremeyecekleri şeyler gösteriyor. Bu adam tam bir elektronik dehası. EDB'de onun gibi biri olsa neler yapardım neler. Bana bir iyilik yapın, sakın bunu ona söylemeyin. Zaten şimdi bile zor baş ediyorum onunla. Otomatik kilit sistemi bütün çıkışlarda devreye sokuldu mu? Evet, herkes bir girsin, dışarıya hiç kimse çıkamayacak. Sen, ben ve Peabody hariç 3 polis memurumuz, 2 teknik görevlimiz var. Ha, bir de şu uçan adam McNab. McNab, derhal aşağıya in. Daha kalabalık bir ekip istemediğine emin misin? Eve ağır ağır arkasına döndü, tiyatroyu gözleriyle taradı. Öyle bir şeye gerek duymayacağız. Finney, Rourke karanlıkların içinden sahneye çıktı. İstediğin kontroller ayarlanmış görünüyor. Gidip bir kontrol edeyim. McNab, beni oraya getirme. Tanrım, bu lafı çocuklarıma bile kaç kere söyledim. Finney başını sallaya sallaya sahnenin arkasına gitti. Şimdi kendini sakatlayacak. Peabody yarı keyifli, yarı endişeli bir halde Eve'in omzunu dürttü. "Söyle ona aşağıya insin Dallas." "Niye ben söylüyorum?" "Çünkü senden korkuyor." Eve sırf bu fikir hoşuna gittiği için ellerini kalçalarına dayadı, kafasını kaldırdı ve bağırmaya başladı. "McNabb, dalga geçmeyi bırak, kıçını kaldır ve buraya gel." "Emredersiniz efendim." McNabb göz açıp kapayıncaya kadar aşağıya inivermişti. Yanakları heyecandan kızarmıştı. "Sizin de bunu bir denemeniz lazım, acayip bir şey." "Seni eğlendirebildiğimize sevindim dedektif. Neden eğlencenin, heyecanın birazını da gerçekleştireceğimiz zahmetli ve de pahalı polis operasyonuna saklamıyoruz? Hem de bu iş için bir sivilin milyonlarca dolar değerindeki ekipmanını ve mekanını kullanıyorken?" "Şey..." McNabb'in ağzından sadece bu çıkmıştı. Boğazını temizledi. Yüzündeki sırıtık ifade çoktan solup gitmişti. "Tepedeki kameralar ayarlandı. Çalışmaya hazır durumda," bırakıldı teğmenim. "O halde sen de gidip kendine başka bir iş bul. Tabii sana zahmet olmayacaksa." "Hayır efendim, ben gideyim." "Nereye olursa," derhal sıvıştı. "Şimdi 5 dakika boyunca uslu uslu duracaktır." Eve Rourke'a doğru döndü. "Benim senden korktuğum yok," dedi Rourke. "Fakat sana bir hediye getirdim." Eve bir mini uzaktan kumanda verdi. "Bununla ışıkları, sesi, dekoru ayarlayabilirsin. Tiyatronun neresinde olursan ol. Oyunun işleyişi senin ellerinde olacak. Giriş sahnesinden sen sorumlusun." "Giriş sahnesi hazır." Bilek ünitesini kontrol etti. "Perde açılana kadar 1 saatten fazla vaktin var. Her şeyi baştan kontrol etmem lazım. Peabody, sen bir tur at. Sahnenin altına, üstüne ya da gerisine açılan tüm çıkışların kapalı olduğundan emin ol. Sonra da sana verilen noktaya git. İkinci bir emre kadar orada bekle. Baş üstüne. Rourke, sen de Doktor Mira'ya gözlem yapacağı yeri gösterir misin?" "Elbette." "Harika." İletişim cihazını çıkardı. "Fini, 1 dakikalığına şu..." "Ne deniyordu bunlara?" "Şu izleyici tarafındaki ışıkların açılması gerekiyor." Işıklar açılıp da bütün salon aydınlanınca iletişim cihazını telsize çevirdi Eve. "Ben Teğmen Dallas. 30 dakika içinde operasyonda yer alan tüm personelin yerini almasını istiyorum. Eğer bir polis kokusu bile alacak olursam o kişi cezalandırılacak. Operasyonda sivillerin güvenliği ilk önceliğimiz olacak. Tekrarlıyorum, ilk önceliğimiz olacak. Silahlarınız belinizde kalsın. En düşük seviyeye ayarlanmış olsun. Grand Central'da yaşananların tekrarlanmasına izin vermeyeceğim." İletişim ünitesini cebine koydu. "Rourke, Doktor Mira hazır olunca beni ara." "Elbette. Şeytanın bacağını kır Teğmen." "Ne?" "Ha, anladım," dedi Eve. Sonra da yanlarından ayrıldı. "Bu iş için yaratılmış," dedi Mira. "Sadece emir verme kısmından söz etmiyorum. Tabii o da Eve tam uyuyor. Fakat asıl doğrularla yanlışları dengede tutmasından bahsediyorum. Başka biri, belki de o hariç herkes bu davayı başka yollarla çözerdi. Fakat o başka türlüsünü yapamazdı." "Yapamazdı tabii. Yalnız daha şimdiden ağır bedeller ödedi. Bu iş bittiğinde sana çok ihtiyaç duyacaktır." "Birkaç günlüğüne bir yerlere gideceğiz." Mira başını yana eğdi. "Onu ikna etmeyi nasıl becerdin?" "Pazarlık etme sanatının inceliklerini kullanarak." Rourke Mira'ya kolunu uzattı. "Size sandalyenize kadar eşlik edebilir miyim doktor?" "Teğmenim, ben McNabb, 4 numaralı pozisyondan bildiriyorum. Tiyatroya bir şahıs yaklaşıyor, sahne girişine yöneldi." "Anlaşıldı." Eve başını sahne arkası monitöründen kaldırıp Rourke'a çevirdi. "Sıran geldi. Belirlediğimiz ana hatların dışına çıkmamaya çalış, olur mu? Sanıyorum ki fiziksel anlamda alacağın risk son derece düşük fakat..." "Güven bana. Sadece üzerinden geçmek istediğim..." "Teğmenim, acaba ne yaptığımı biliyor olabileceğimi düşündünüz mü hiç?" "Her zaman ne yaptığını bildiğini düşünüyorum zaten." "Eh, o halde tekrarlıyorum. Güven bana." Rourke bunları söyledikten sonra üzerine düşeni yerine getirmek için Eve'in yanından ayrıldı. Eve, monitörden Rourke'un sahneye çıkışını, ışıkların altında duruşunu seyretti. Rourke'un hiç oyuncu olmayı düşünüp düşünmediğini merak etti. Sonra da böyle bir şeyi asla düşünmüş olamayacağı sonucuna vardı. Onun tutkusu iş bağlamaktı. İster yasal olsun, ister başka türlü. Yine de sahneye çıkmak için gereken yüz, fizik ve zarafet onda vardı. Tabii bir de doğuştan gelen inandırıcı yalan söyleme kabiliyeti. Oyunculuk da bu değil miydi zaten? Michael, Rourke içeri giren Proctor'a elini uzattı. Ne kadar dakiksin. Kimseyi bekletmek istemedim. Michael hafifçe güldü, etrafına bakındı. Yalnız dakik olmanın şöyle bir sıkıntısı var. Bu sefer de sen herkesi bekliyorsun. Beni aramana çok sevindim, gerçekten. Polisin bir daha tiyatroyu açmana izin vereceğinden bile şüpheliydim doğrusu. En azından bizim oyunun tekrar sahnelenmesine şu an için müsaade etmezler sanıyordum. Buradan ihtiyaç duydukları her şeyi aldılar zaten. Bana Wally'yi oynama fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu rolü oynaması için isim yapmış başka bir aktör de bulabilirdin pekala. Hiç aklına gelmemiş miydi yani? Hayır diye düşündü Rourke. Michael'da da böyle bir emareye rastlamamıştı. Onda sadece istek görmüştü. Draco'nun başına gelenleri düşününce onun yerini aldığın için bir parça huzursuzluğa kapılmış olabilir misin diye merak ediyorum. Hayır, gayet iyiyim. İyiyim derken onu kastetmiyorum diye düzeltti lafını ve hafifçe kızardı. Richard'ın başına gelen şey tek kelimeyle korkunç, korkunç. Fakat gösteri devam etmeli dedi Rourke yumuşak bir sesle. Sonra bakışları ileriye yöneldi. Ah, Eliza ve Arina. Hanımlar, geldiğiniz için teşekkür ederim. Telefonun beni boş oturup surat asmaktan kurtardı. Eliza öne doğru bir adım attı, yanağını Rourke'un yanağına sürttü. Hala haberlerde duyduğum şeylere inanasım gelmiyor. İnanma dedi Arina. Ortada bir yanlışlık var. Yanlışlık olmalı. Ürperen kollarını ovaladı. Tekrar burada olmak o kadar garip geliyor ki. Buraya o açılış gününden sonra bir daha hiç gelmedim. Rourke Arina'nın elini tuttu ve kendi elinin içine alarak ısıttı. Burada kendini iyi hissedebilecek misin? Evet. Evet, iyi olmak zorundayım, öyle değil mi? Hiçbirimizin hayatımıza devam etmek dışında bir seçeneği yok. Neden iyi olmayacakmışız? Kali'nin girişi gösterişli olmuştu. Bunu kasten yapmıştı. Derin göğüs dekolteli, kısacık etekli, mavi elbisesine uysun diye çarpıcı, ağır bir makyaj yapmıştı. Gücü elinde tutmak için böyle giyindiğini söylüyordu kendine. Gücü asla elden bırakmayacaktı. O, arkasından yas tutanı bile olmayan Richard Draco'yu kim takar? Arina kendini dizginlesin diye, Carly diye mırıldandı. Ah, kırılganlıklarınızı, inceliklerinizi izleyiciye saklayın. O herif farklı farklı zamanlarda her birimizin hayatının ırzına geçti. Hatta bazılarımıza kelimenin gerçek anlamıyla yaptı bunu, diye ekledi. Yüzünde gergin, acı bir gülümseme vardı. Buraya bir sonraki performansımızı onun hatırasına ithaf etmeye gelmedik. Buraya işimize dönmek istediğimiz için geldik. Adi herifin tekiydi belki hayatım, dedi Eliza sakince. Ama öldü artık. Şimdi de Kenneth hastanelik oldu. Kapısında bir muhafız bekliyor. Dünyayı Richard Draco'dan kurtardığı için Kenneth'a madalya verilmesi lazım. Onu henüz bir şeyle suçlamış değiller. Arina parmaklarını birleştirdi. Sadece oyun hakkında konuşsak, bu çirkinlikten bir süre uzaklaşsak olmaz mı? Tüm ekibi çağırdın mı Rourke? Ellerini saçlarına götürdü. Etrafa bakındı. Yönetmenin şimdiye kadar burada olması lazımdı. Şu an bütün ekibi toparlamak zor. Rourke bu cümlenin altında yatan imaların havada asılı kalmasına izin verdi. Sir Wilfred rolü için başkasını bulacağız. Yedeklerle prova yapsak olmaz mı diye sordu Michael. Oyunu asıl ekiple baştan sona hiç oynamadım. Bunu bir an önce yapsam çok faydası olur. Bravo Michael. Carly gülmeye başladı. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Buraya çalışmaya geldiğimizi kendin söyledin diye karşılık verdi Michael. Bana saldırmana hiç gerek yok. Belki de içimden sana saldırmak geliyordur. Senin surat asmanın tek nedeni başımı omzuna yaslayıp ağlamaktansa seni kapı dışarı etmiş olmam. Sana destek olabilirdim dedi Michael usulca. En azından denerdim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok. Gözlerinin için için yanan alevi sesine de yansımıştı. Evet, seninle yattım. Ne olmuş yani? Sakın benim için bir şey ifade ettiğini sanma. Hiçbir erkek benim için asla bir şey ifade edemeyecek. Seks bir kere daha o çirkin başını uzattı işte, diye mırıldandı Eliza. Hormonlarımızın sanatımıza mani olmasına hep izin mi vermeliyiz yani? Eliza, Arina öne çıktı, Carly'nin omzuna dokundu. Carly, lütfen, birbirimizle iyi geçinmek zorundayız. Birbirimize tutunmak zorundayız. Güç bela gülümsemeye çalıştı. Rourke bu didişmelerimizi seyrettikçe hakkımızda ne düşünüyordur kim bilir. Bence hepiniz biraz gerginsiniz. Rourke durakladı. Kendisine dönen bakışları tek tek süzdü. Eğer aranızdan bu oyunda yer almayı sürdüremeyeceğini hissedenler varsa bunu şimdiden öğrenmeyi tercih ederim. Carly başını geriye atıp bir kahkaha patlattı. Ah, lütfen, bu oyunda oynayabilmek için her birimiz kırık camların üzerinde yürümeyi göze alırız. Tekrar kapılarımızı açtığımız andan itibaren insanlar oyuna akın edecek ve bu durum haftalar boyu böyle devam edecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Cinayet gibi rahatsız edici bir şey bile bu gerçeği değiştiremez. Saçlarını geriye atıp kollarını esnetti, sahnede yürümeye başladı. O halde pek değerli Sir Wilfred'ı oynayan yedeği çağırın veya rolü lanet olası bir droide verin, hiç fark etmez. Carly arkaya döndü, kolları halen havadaydı. Hadi Rourke, aç şu kapıları, oyun başlasın. Eve'in oyunu, söz alan kişiler bakımından neredeyse mükemmel gidiyordu. Bir an bile durmadılar, dedi kendi kendine. Sahnenin karanlıklar içindeki yan tarafından ayrıldı, ışıkların altına geçti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 415. Devamı 37. ayrımda.